Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Ekim pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Teröristlere ilişkin bir mesaj verdi. Saldırganları teşvik eden HDP, bunları aklayan CHP'dir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada altılı masa ikinci tur görüşmelerine başladı. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz diye bir açıklama geldi altılı masadan. Borsada manipülasyon. 10 kişi hakkında gözaltı kararı. Dün akşam saatlerinde 8'i gözaltına alınmıştı. Bir süredir tartışılan önemli bir başlık. Borsadaki manipülasyon başlığı. İstek şarkısını bilmediğini söyleyen ve bu nedenle okumayan bir sanatçı Onur Şener'i o şarkıyı okumadığı için öldürdüler. 3 kişi katletti maalesef bir sanatçıyı. Biraz sonra detaylara yer vereceğiz. TÜİK enflasyonu bugün açıklayacak. Bugün enflasyon verisi gelecek. Saat 10 civarında açıklanacak bu veri. Bakalım yıllık enflasyon ne olacak TÜİK verisine göre? Biz o arada Enak'tan gelen bir veri varsa onu da sizlerle paylaşırız. Sabiha Gökçen havalimanına giden metro, Pendik metrosu diyelim, bu metro da açıldı sevgili dinleyiciler. Bunun üzerine dünden bu yana bir tartışma var. Bu metronun maliyeti hangi kurum tarafından karşılandı? Karşılıklı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar var. Kadınlar Mahsa Amini için sokaklara çıktılar. İstanbul'da, Ankara'da, ülkenin birçok bölgesinde kadınlar sokaklardaydı. Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ya. Amerika Birleşik Devletleri'ne icazet almaya gitmiyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü böyle iddialar da ortaya atıldığı için. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında özel harekat polisi Mustafa Çalışkan şehit oldu. Mustafa Çalışkan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Silah arkadaşlarına ve ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili dinleyiciler. 30 Ağustos resepsiyonunda valinin elini sıkmayan subaylar disipline gönderildi. Böyle bir görüntü paylaşıldı ve ardından bu da konu olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama geldi. Askeri personel görevden alındı ve disiplin kuruluna sevk edildi. Miçotakis'ten, Yunanistan'dan gelen açıklamalar var. Türkiye aleyhine tabii, sert açıklamalar. Güney Kıbrıs'tan Türkiye karşıtı açıklamalar. Bunların hepsine bakacağız programın içerisinde vaktimiz el verdiğince. İsrail Başbakanı'ndan Türkiye ile normalleşme açıklaması var. Sosyal konut projesinde arsa sayısı 1 milyona çıkarılıyor. Böyle bir bilgi de paylaşıldı aynı zamanda. Meteorolojiden açıklamalar var. Yağışlı hava geliyor. Yurdun geneliyle ilgili konuşuyorum. Mevsim normallerine dönecek hava sıcaklıkları. Mevsim normallerinin birkaç derece, hatta 4-5 derece üzerinde devam ediyordu. Mevsim normallerine dönecek. Ve voleybol kadınlar şampiyonasına baktığımızda, biliyorsunuz A milli kadın voleybol takımımız son 16 turuna yükselmişti. Şimdi bu turda yarın Almanya ile karşılaşacak. Saat 8'de oynanacak bu karşılaşma. Beşiktaş Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Biliyorsunuz hafta sonunda önemli bir derbi karşılaşması vardı. Dün akşam oynandı. Şu anda Medipol Başakşehir lider durumda. 17 puanla bir maçı eksik. Adana Demirspor 17 puanda ikinci. Yine 17 puanlı takımlar Konyaspor 3. Galatasaray 4. sırada yer alıyor. Hemen ardından da Trabzonspor'u görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, Trabzonspor 16 puanda. Evet, gündemdeki başlıkları kısaca böyle toparladık. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. 18 lira 55 kuruş civarında şu anda dolar. 18 lira 26 kuruş euro. Gram altın 993 lira, serbest piyasada 1000 liradan aşağıda değildir. Öyle tahmin ediyorum. Çeyrek altın 1597 görünüyor ama o da 1600'ün üzerindedir. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksi güne, haftaya 3179 puanla başlayacak. Geçtiğimiz hafta cuma günü %1'lik bir kazançla kapatmıştı. Bu şekilde başlıyor. Bitcoin 19273 dolar seviyesinde. Gündemdeki başlıkları kısaca böyle sıraladık. Bunları şimdi biraz detaylandıracağız sevgili dinleyiciler. Muğla'da bir deprem meydana gelmişti. 4.8 büyüklüğündeydi ki Muğla'daki bu deprem çevre illerde de hissedildi. Neyse, şu ana kadar olumsuz bir ihbar bilgisi gelmediği detayı da paylaşıldı. Geçmiş olsun hem Muğla'da merkez üssü Köyceğiz olan depremle ilgili hem orada yaşayanlara, hem de çevresinde bu depremi hissedenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi Sabiha Gökçen'e metro hattı açıldı. Çok uzun bir süredir beklenen bir hattı aslında bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'u sahipsiz bırakmıyoruz dedi. Aslında muhalefeti eleştirdi. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bunun kendileri tarafından yapıldığını ifade etti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır dedi. Yani aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır diye bir açıklama yaptı. Çünkü metro hattının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor demişti. Çok enteresan şeyler yaşanıyor. İstanbul'da yani daha önce alışık olmadığımız şeyler değil tabii, ama İstanbul'da bir metro hattı açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki maliyetini biz karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı diyor ki maliyetini biz karşılıyoruz. Daha devam edeceğim, şimdi birçok açıklama var çünkü. Ama İstanbul'da böyle bir metro hattı açılırken İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı mesela bu törene davet edilmiyor. Birçok açıklama sosyal medya üzerinde paylaşılıyor. Devam edelim. Bir başka açıklama geldi çünkü bununla beraber. O açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini söyledi metro yatırımının. Yani Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinden gerçekleşti diyor. Oradan böyle bir açıklama geldi. Tüm bunlarla beraber ilginç bir fotoğraf da vardı ki o fotoğraftaki ayrıntıyı dün Murat Ongun yayınladı, gösterdi. Normal şartlarda bu metronun vagonun hemen önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir amblemi var. Fakat tören sırasında o amblem kapatılmış, üzerine başka bir yazı yazılmış ve bunun önünde fotoğraflar verilmiş. Yani İBB'nin amblemi orada görünmesin istenmiş, çok net bir şekilde bu anlaşılıyor. Ya çok enteresan, yani İstanbul'da İstanbul'da hizmet verecek bir sistem açılmaya çalışılıyor. Açılıyor veya neyse, çok geç de olsa bence. Ama bununla ilgili bizim konuştuğumuz şey bu sistem, yani bu metro hattı nereden nereye, bunların hepsini zaten bilirsiniz, konuşuruz ama bunları değil de biz daha çok bunları tartışıyoruz. İşte o amblemin önü mü kapatıldı? Bunu acaba hangi kurum kuruluş yaptı? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı hesabından bir bilgi paylaştı. O da Tevfik Göksu'nun açıklamaları üzerine bunu paylaştı. Yani yalan diye hatta paylaştı Tevfik Göksu. Hakikat diye ayrı bir şey paylaşmıştı. Yalan dedi, Ekrem İmamoğlu'nun atmış olduğu tweet'e yalan diyor Tevfik Göksu. Hakikat dediği şey de 4.4 milyar liraya mal oldu. Yatırım bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi diyordu Tevfik Göksu. Şimdi buna ilişkin az önce söylediğim isim Tarık Balyalı, İBB'nin CHP grup sözcüsü diyor ki eğer AKP grup başkan vekili Tevfik Göksu doğru söylüyorsa Bu hattın masrafı İBB'den kesilmemeli. İlk faturayı buradan yayınlayacağım. İşte o zaman yalancıyı herkes bir kez daha görecek diyor. Bir yandan da böyle bir tartışma devam ediyor. Yani dediğim gibi bir hizmet var ortada. Fakat işte buna ilişkin de tartışma çok büyük. Ben yaptım, hayır ben yaptım. O yapmadı, ben yaptım. Ha, bu arada bir belge yayınlanmış. O da şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin. İşte çok uzunca bir metin ama önemli olan kısmını söyleyeyim ben. Her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan %5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder deniyor. Yani neticede belediyenin hesabından %5 kesiliyor ve ardından da bakanlık bunu ilgili hesaba aktarıyor diyor buradaki bu belgeye göre. Bakalım bu tartışma daha ne kadar devam edecek? Bir, ikincisi bu tartışmanın haklı tarafı kim çıkacak? Ya şu an bir takım belgeler, bilgiler ortada var da anladığım kadarıyla bu 1-2 gün içerisinde birkaç bilgi, belge daha ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama sırasında, bu tören sırasında daha doğrusu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu metro hattının töreni sırasında açıklamaları vardı ki tabii ki yani bu hatla ilgili değil, bunun dışındaki konu. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir dedi. Bu törende aynı zamanda buna da değindi. Yani bu saldırıyı, Mersin saldırısını HDP'ye bağladı. CHP'yi de bunun üzerinden eleştirdi. Peki, toplam 5 istasyondan oluşuyor bu hat, onu da söyleyelim de 7.4 kilometre. Hattın da günde aşağı yukarı 1.2 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyormuş. Pendik metrosu Tavşantepe'den başlıyor. Fevzi Çakmak, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşıyor. Uluslararası Havalimanı. Ya bunu şu yüzden söylüyorum. Evet, uluslararası mı? Öyle de Uluslararası Havalimanı'nda Türk Hava Yolları uçmuyor. Ya Türk Hava Yolları'nın uçuşu yok Uluslararası Havalimanı'nda. Neden? İstanbul Havalimanı tarafı biraz daha kollandığı için. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Dün Altılı Masa'nın bir toplantısı gerçekleşti. O toplantıda, Altılı Masa'nın toplantısında altı lider bir araya geldi. Yine birlikte bir poz verdiler. Yine samimi pozlardı bu pozlar. Onları gördük. Ortak adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak diyorlar. Yine bir aday ismi çıkmadı. Zaten beklenmiyordu böyle bir isim çıkması da. Ülkemizde toplum huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir açıklama yaptı ama neticede böyle ortak bir açıklama da yapıldı. Bu tur görüşmeler devam edecek, yani ikinci tur görüşmeler devam edecek. Ardından zaten liderlerden birçok açıklama da geldi bununla birlikte. 9 başlık için ortak çalışma grubu kurma kararı alınmış aynı zamanda. Dediğim gibi toplantı sonrası açıklamalar var. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, ekonomi, sektörel bölgesel konular, bilim, teknoloji, eğitim, öğretim, sosyal politikalar, dış politika. Bunlarla ilgili az önce de söylediğim gibi çeşitli çalışma grupları kurulacakmış. Çok böyle dişe dokunur bir şey yok ama parlamenter sisteme geçişle ilgili, bu yol haritası ile ilgili daha hızlandırıcı bir süreç, daha hızlandırıcı bir çaba içerisine gireceklermiş. Buradan gelen açıklama bu. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya icazet almaya gitmiyorum dedi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. 9-13 Ekim'de Washington'a gitmesi planlanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki burada iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları, basın yayın organlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor aynı zamanda. Hatta işte Amerikalı senatör Bernie Sanders'la da görüşecek. Şimdi bütün bunlar gerçekleşecekken birden dendi ki Kemal Kılıçdaroğlu herhalde seçim öncüsü Amerika'ya icazet almaya gidiyor dendi. Ama o dedi ki hayır, ben bunun için gitmiyorum oraya. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için, neoliberal politikalara karşı çıkan sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için gidiyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener'den bir açıklama var sevgili dinleyiciler. CHP'nin medyadaki destekçilerini uyarmış Meral Akşener. Yani öyle söylüyor, kendi tanımıyla öyle söylüyor da o yüzden ben de böyle söylüyorum. Diyor ki CHP'nin özellikle medyada destekçisi olan insanlar var. Hem onlar hem de CHP yöneticileri doğal olarak genel başkanlarını aday olarak görmek istiyor. Parti yöneticisi arkadaşlarımız bu konudaki görüşlerini daha mutedil bir dille dikkatlice ifade ediyorlar. Ancak medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum dedi. Herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum diye konuştu Meral Akşener. Yani CHP'nin, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması noktasında açıklamalar yapanları, özellikle basında daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum diyor. Böyle bir mesajı var. Ali Babacan şu süfli heves konusuna değindi sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ya, sırf daha iyi arabaya binmek, işte daha yeni, daha iyi telefon olabilmek, daha çok konsere gidebilmek için süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum demişti ya. Süfli heves dediğimiz şey, yani işte zaten aşağılık heves gibi bir şey, öyle söyleyelim, o manaya geliyor. Adi heves veya öyle söyleyelim. Ali Babacan da dolar kurunu patlat, insanların satın alma gücünü kır, sonra da süfli heveste diye bir tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Borsada manipülasyon. Şimdi bu çokça konuşulan bir konuydu ama sadece bunun müsebbibi 10 kişi midir? Bu 10 kişi midir onu bilmiyorum. Soruşturma bundan sonra devam edecek tabii. Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü harekete geçmiş. Aralarında Mehmet Akdere'nin de bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Mehmet Akdere ile 7 şüpheli, yani toplamda 8 şüpheli yakalandı. 17 adrese polis baskın düzenledi. Ve bu isimlerle ilgili de aynı zamanda 2 yıl borsa yasağı getirilmiş. 2 yıl işlem yasağı uygulanacak bu isimlerle, 10 kişiyle ilgili. Aynı zamanda Akdere İnşaat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'de 2 yıl işlem yasağı uygulanacakmış gelen bilgiye göre. SPK'nın şikayeti vardı buna ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayeti vardı. O nedenle böyle bir operasyon düzenlendi. Borsaya yatırım yapın demişti Bakan Nurettin Nebati. O günden sonra borsada işler karıştı biliyorsunuz. İşte bir manipülasyondur, aldı başına gitti. Çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Şimdi buna ilişkin bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ekonomiyle başladık. Ekonomiyle biraz daha devam edelim. CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklama geldi. Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajı vardı. Madem düşürme kabiliyetin vardı, enflasyonu %19'lardan %107'ye neden çıkardın dedi Faik Öztrak. Yani madem düşürme kabiliyetiniz vardı, o zaman neden enflasyon bu seviyelere kadar yükseldi diye sordu Faik Öztrak. TÜİK verileri açıklanmadı ama ENAG verilerine arada bir bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Acaba ENAG'la ilgili, evet, veri geldi sevgili dinleyiciler. ENAG biliyorsunuz bağımsız bir enflasyon araştırma grubu. Şimdi Eylül ayında %105.30, evet, %5.30 artmış. 12 aylık artış oranı %186.27. Yani 12 aylık artış, enflasyondaki artış %186.27 diyor enflasyon araştırma grubu. TÜİK son olarak %80 civarında bir veri açıklamıştı. 80.21'di TÜİK verisi. Şimdi 80.21 acaba kaç olacak TÜİK tarafından gelecek olan veri, ama herhalde yine bu seviyelerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ENAG diyor ki aslında 12 ay bakıldığında %186.27. Ha, yılbaşından itibaren bakarsak %101.63 olarak hesaplanmıştır diyor. Enflasyon araştırma grubu, bağımsız enflasyon araştırma grubundan böyle bir veri geldi. Zaten cebimizde herhalde biz daha çok bunu hissediyoruz değil mi? %186'yı daha çok hissediyoruz. Böyle %180 gibi gelmiyor bize o artışlar. Yani bir ürünü 10 liraya aldıysak, şimdi 18 liraya aldığımız ürün var mı? Var, doğru. Ama 10 liralık bazı ürünlerin artık 25-30 liralarda olduğunu da biliyoruz. Yani 3 katına çıkan fiyatları da görüyoruz, biliyoruz. Netice itibariyle TÜİK saat 10'da açıklayacak bugün enflasyon verisini. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu indirmiş, düşürmüş sevgili dinleyiciler. B pozitiften B'ye indirmiş. Kredi notu görünümünü ise negatiften durağına çevirmiş. Standard & Poor's'tan da böyle bir bilgi, açıklama geldi. Peki biz birazdan bir reklam arasına gideceğiz ama gitmeden önce hatırlatalım, biraz sonra da konuşacağız. Maalesef çok acı bir haberdi, Ankara'dan gelen haber. Şu anda istek şarkı cinayeti olarak geçiyor bu haber ama maalesef netice itibariyle bir müzisyen, bir sanatçı Onur Şener hayatını kaybetti. Birazdan bu habere de yer vereceğiz, aktaracağız sevgili dinleyiciler. Önce bir reklamları dinleyelim, reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Maalesef dünden bu yana konuşulan bir haber var ki o da Ankara'da istek şarkı cinayeti diye geçen bir haber ki çok acı. Yani sadece cinayet demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Bir vahşet var ortada. Çok acı gerçekten. Bir müzisyen, yani muhtemelen dünden bu yana duymuşsunuzdur ama sahnede şarkı söylüyor, konser veriyor, bir etkinlik var, çay yolunda bir eğlence yeri, bir grup geliyor o sırada oraya, o gruptan şarkı isteyenler oluyor. Bunun üzerine diyorlar ki şarkıyı bilmiyoruz, yani o şarkıyı bilmediğimiz için okuyamayacağız. Bunun üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başlıyor. Tartışma büyüyor, kavgaya dönüştüğü söyleniyor. Daha sonra Onur Şener eğlence yerinin, yani işi bittikten sonra çıkışında saldırıya uğruyor. Ve hatta şöyle söyleyelim, o saldıranların ellerinde şişe ve cam parçalarıyla, yani bardakları muhtemelen veya şişeleri kırmışlar. Onlarla yüzüne, suratına, boğazına doğru saldırıyorlar. Onur Şener cam parçalarıyla ağır yaralanıyor, hastaneye sevk ediliyor. Ama maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Hemen ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alıyorlar. Bugün Onur Şener toprağa verilecek, ikindi namazının ardından Ankara'da. Bir defa ailesine sabır dilerim. Yani eşiyle, çocuklarıyla fotoğrafları, videoları, birlikte şarkıları, birçok şeyini gördük sosyal medya üzerinde. Çocuklarına nasıl anlatılır bu durum, inanılır gibi değil ama maalesef bir gerçek olan hadiseden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve ardından da Haluk Levent kendi sosyal medya hesabında yakalananların, gözaltına alınanların kim olduğunu paylaştı. Ali G, Çalışma Bakanlığında bürokrat. İlker K, Çalışma Bakanlığında müfettiş. Ve Semih S, TAİ'de mühendis. Yani nereden baksanız çok acı da, yani elimizde kalan bir olaydan bahsediyoruz. Yani maalesef giden gitti, evet. Ama yani bir yere gidip de bir istek şarkıda bulunmak, yani bir şarkı istemek, tamam şarkı istediniz diyelim, hani gönlünüzden öyle geçti, o an isteğiniz oldu falan. Ama dediler ki çalamıyoruz. Yani bir sebebe de gerek yok aynı zamanda, ama diyelim ki bilmedikleri için, ki bu olayda öyle olduğu söyleniyor. Şarkıyı bilmiyorlardı, o yüzden çalamadılar. Diyelim ki bilmedikleri için, veya her istek şarkı hemen çalınamaz. Yani belki programa uygun değildi şarkı. Olur ya. Yani mesela rock müzik çalan bir yerde siz arabesk bir şey istersiniz, olmaz derler. Türk sanat müziği çalan bir yerde siz pop şarkı istersiniz, olmaz derler. Ya çünkü mekanın genel bir havası var. O neyse odur. Ya bu, diyelim ki biraz daha zorladın, yani dedin ki ya niye çalmıyorsunuz falan, çalsanıza biz de istiyoruz falan. O kadar, daha ötesine geçilebilir mi? Ya hiçbir şekilde bu bir tartışmaya, daha sonra bir kavgaya, hele ki insan öldürmeye gidebilir mi ya? Ama maalesef bizim ülkemizde bunları çok görüyoruz. Şimdi bu tiplere ne olacak, onu merak ediyoruz tabii. Yani hep ben söylüyorum ya, polis hemen yakalıyor. Bir günde, iki günde aşağı yukarı, ki anında yakalamış zaten. Polis hemen yakalıyor. Sonra ceza olarak ne çıkacak? Bu tipler kendilerini nasıl savunacak? Madem ki böyle bürokrasinin içerisindeki tiplerden bahsediyoruz, bunları koruyacak olan bürokrasi olacak mı? Şimdi herkesin endişesi Bu. Buradan yani adam öldürmüşler. Adam öldürmenin cezası ne olacak göreceğiz. Ya umarız, bu hep söylüyoruz ya, kamu vicdanında hak ettiği yerde bir ceza alır. Dileğimiz o, inşallah da öyle olur. Bu olayın ardından birçok müzisyen, birçok sanatçı taziye dileklerini iletti. Bununla beraber bazı müzisyenleri gördüm. Diyorlar ki biz de sahneye çıkıyorduk ama sırf bu sebeplerden dolayı artık sahneye çıkmıyoruz. Yani bu istenilen şarkılar, istek şarkılar, çalmadığımız için yaşadığımız sorunlar, işte sen ben kimin biliyor musunlar? Veya bak bu abinin şarkısını çalacaksın çünkü çok önemli biridir. Çalmazsan buradan çıkamazsın diye tehditler. İşte buyurun. Maalesef 3 kişi şişe kırıklarıyla, bardak kırıklarıyla suratına, boğazına saldırıyorlar Onur Şener'in. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, özel harekat polisi Mustafa Çalışkan şu Suriye'de şehit düştü. Programın başında söylemiştim. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz. Yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığımızı diliyoruz. Aynı zamanda Piyade Assubay Yusuf Ataş Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşmüştü ki onun biliyorsunuz bir görüntüsü paylaşıldı. Bir vasiyeti vardı. Bir kız çocuğu olmasını istediğini söylüyordu ki ölürsem yerime bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın, benim vasiyetim budur diyordu. Bunun ardından tabii birçok sanatçı, Haluk Levent başta olmak üzere, hatta Çelik Erişçi de buna dahil olmak üzere birçok sanatçı bu talebi yerine getireceğini, bu isteği yerine getireceğini, bu vasiyeti ifade ettiler. Böyle bir haber geldi. Yani bu vasiyetin yerine gelmesi de bu açıdan önemli ki anlıyoruz ki yerine getirilecek. 30 Ağustos resepsiyonunda Tokat'ta valinin elini sıkmayan askerler vardı. Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadılar. Hatta ilk geçen asker telefonuyla beraber konuşurken geçti bakmadan. Diğerleri de arkadan gelip hiçbirisi el sıkmadı ve bu şekilde geçtiler. Ardından da şimdi buna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Valinin elini sıkmayan askeri personel görevden alınmış. Askerler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişler. Yani Milli Savunma Bakanlığı neticede şunu söylüyor. Diyor ki TSK bünyesinde disiplin, yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez diyor. O nedenle böyle bir soruşturma başlatıldığını söylüyor. Tabii yasalar içerisinde bu var mı bilmiyorum. Yani nasıl bir disiplin soruşturması olacak? Yasal bir karşılığı var mı el sıkmamanın? Belki de disiplin kuralları çerçevesinde vardır, göreceğiz onu. Ama neticede Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş buradaki askerler. Kadınlar Mahsa Amini için sokaklara çıktılar sevgili dinleyiciler. Türkiye'de de çıkmaya devam ediyorlar, veya öyle söyleyelim. Şimdi İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından katledilmesine yönelik öfke dünyanın aslında dört bir yanında devam ediyor. Türkiye'de de var. Türkiye'de, İstanbul'da, Kadıköy'de, Karaköy'de kadınlar bir araya geldiler. Basın açıklamasında bulundular. Hiçbir gerici güç, faşist saldırı, dinci politika kadınların özgürleşmesine engel olamayacak dediler. İstanbul'da dediğim gibi hem Kadıköy'de hem Karaköy'de böyle iki ayrı etkinlik, iki ayrı protesto, veya öyle söyleyelim, vardı. Türkiye'den İran'a yaşasın dayanışma, Mahsa Amini isyanımızdır şeklinde pankartlar vardı ellerinde. Eyleme İstanbul'daki kadın örgütleri katıldı. Türkiye'de yaşayan İranlı kadınlar da vardı bu eylemler içerisinde aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Şimdi İstanbul'da böyle bir eylem varken Ankara'da da bir eylem yapılmak istendi. Ancak Ankara'da polis engeli vardı. Çok sayıda kadın gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bilmiyorum çok sayıda mı az sayıda mı, görüntülerde ben ne kadar alındığını tam anlayamadım ama Samsun ve Mersin'de de eylemler vardı ki buradan da gözaltı kararları geldi. Daha doğrusu o an gözaltı yapıldığı bilgisi geldi, paylaşıldı. Şimdi bu Ankara'daki eylemi ben işte çekilmiş olan görüntüleri daha sonradan izledim. Kadınlar bir açıklama yapmaya çalışıyorlar ama polis izin vermiyor. Dağılın diyor. Sonra derken bu arada basın mensupları oradalar. Basın mensupları çekim yapmaya çalışıyor. O çekim sırasında basın mensuplarına burada durmayın diyen emniyet görevlileri var. İşimizi zorlaştırıyorsunuz diyor. Uzakta durun diyor. Diyorlar ki çekeceğiz, çekim yapacağız. İşte olay var. Uzaktan çekin o zaman diyor. Ya şimdi basın mensuplarına orada çekim yapmaya gelenler orada bir olay çıkartmıyor ki o sırada onlar. Yani onlar herhangi bir şekilde eyleme dahil değiller, müdahil değiller. Polisi nasıl engelliyorlar acaba? Engellemiyor orada durarak. Olayların içine girmiyorlar ama yakından çekiyorlar, evet. Ya enteresan yani, neyse, basın mensuplarına böyle bir müdahale. Burada durma, uzakta dur. Buradan gidin arkadaşlar falan. Niye gidiyorlar? Yani orada farklı bir muamele mi olacak mesela? Bir şey söylemek isteyenin ağzını kapatıp götürüyorlar falan. Enteresan bir müdahaleydi. Neticede bilmiyorum tabii yani, bir içeriden bir bilgi, istihbari bir bilgi mi vardı da o nedenle mi buna izin verilmedi? Ama böyle çok sayıda kadında yoktu benim gördüğüm. Yani çok büyük bir olay çıkma ihtimali de yok gibiydi. Ama işte biz bu tip müdahalelere alıştık değil mi Türkiye'de? Mitsotakis Türkiye'yi şikayet ediyor. Yunanistan Başbakanı biliyorsunuz. Erdoğan'ın bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini söylüyor. Görkemli bir Osmanlı vizyonu takip ediyor diyor. Ve aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmak istediğini de söylüyor. Diyor ki herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmesini bekliyor ki bu Yunan egemenliğinin sorgulanmasıyla sonuçlanırsa gerçekleşmeyecek diyor. Böyle bir açıklaması var. Yunanistan yönetimine kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapmış olduğu açıklamada. Bu gerilim, bu gerginlik anladığım kadarıyla bir süre daha devam edecek. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk biliyorsunuz. Hem Ege'de yaşanan bir gerilim var. Yunanistan'ın işte tatbikatı, bununla beraber işte adalar meselesi, tüm bunlarla birlikte bir yandan Akdeniz'de de Kıbrıs problemi diyorum şu nedenle. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz silah ambargosunu kaldırdı Güney Kıbrıs Rum kesimine. O nedenle Güney Kıbrıs tarafı şimdi silahlanmaya başlıyor. Yani veya silahlanmasını arttırıyor, öyle söyleyelim. Türkiye ise diyor ki madem öyle, o zaman biz de bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığımızı arttırırız. Daha çok asker göndeririz. Daha çok teçhizat göndeririz biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne diyor. Ve Güney Kıbrıs'tan da Türkiye karşıtı bir açıklama geliyor. Diyorlar ki Amerika buraya Midilli ve Sisam adalarına, daha doğrusu tabii Yunanlılar getiriyor ama Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçlar sevk ediyoruz diyorlar. Ve aynı zamanda bizi müttefiklerimiz korur diyor Güney Kıbrıs yapmış olduğu açıklamada. Güney Kıbrıs'tan Cumhurbaşkanı'ndan Anastasiadis'ten gelen bir açıklama var. Türkiye bölgede gerilimi artırmak istiyor diyor. Çatışmaya sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Biz her türlü askeri ve siyasal önlemi aldık diyor. O nedenle bakın, bu açıklamalar şu an için siyasi bir takım açıklamalar gibi gelebilir size, bize. Yani Ege'de de böyle. Yani işte bakıyorsunuz Yunanistan'ın başbakanı, Türkiye'den Cumhurbaşkanı, karşılıklı dışişleri bakanları, genelkurmay başkanları birbirlerine sert açıklamalar yapıyorlar. Ha bu siyaseten içeride kullanılabilir her iki ülkede de. Veya işte Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs buradaki tartışmalar. Bunların hepsi siyaseten kullanılabilir ama bir sonucu olabilir. O sonucun olmaması lazım. Şu an olmaz. Yarın öbür gün her taraf silahlandıktan sonra iyice bir kıvılcıma bakar Allah korusun. O nedenle bunlar önemli. Burada iki ülke de şu an çok tabii sakin gitmiyor. Türkiye kendi haklarını arıyor. Kaybettiği haklarını, bence kaybettiğimiz haklarımızı arıyoruz. Elimizden giden adalardaki haklarımızı arıyoruz. Ki giderken keşke arasaydık bu hakları. Çok geç kaldık bence. Ama Yunanistan da kendine bir yandan Avrupa Birliği'nde bir destek bulmuş durumda. Üstelik sadece Avrupa Birliği değil, Amerika'dan da aldığı bir destekle beraber şu anda kafa tutmaya çalışıyor. Tek başınayken o daha zor oluyordu ama şu anda arkasında sağlam bir destek hissediyor Yunanistan. Bu arada Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüşmüş, bir görüşme gerçekleştirmiş ki burada birçok konu masaya gelmiş. Bu Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler de burada konuşulmuş. Yine bu F-16 süreci konuşulmuş, öyle bir bilgi var. Şu uzayıp giden F-16 süreci ya. Ya bitmedi bir türlü. Türkiye F-16'ları almak istiyor, alamıyor. Türkiye'den heyetler gidiyor. Amerika'dan heyetler geliyor. Görüşmeler yapılıyor. Türkiye F-16'ları alamıyor. F-35'i geçtim. Ya geçtik zaten onu, değil mi? Onu bir kenarda bıraktık zaten. O yaptırımlar sırasında o programdan çıkarıldık zaten. F-16'yı bile alamıyoruz. O durumdayız şu anda. Ha bunu alamayınca ne yapacağız? Döneceğiz. İşte Rusya'ya veya başka bir ülkeye diyeceğiz ki senden alıyoruz. Bu sefer Amerika diyor ki neden Rusya'dan aldın? Nereden alacağız? Bir yerden alacağız. Yani sen vermezsen biz de gidip bir yerden alacağız. Ne yapacağız? Böyle bekleyecek halimiz yok, diyor Türkiye'de. Sonra Amerika diyor ki sen Rusya'dan onu aldın, o zaman ben sana işte ambargo uygularım veya işte çeşitli yaptırımlarım olur. Şimdi zaten Rusya'yla yaşanan ciddi sorunlar var. Yani Amerika'nın, dünyanın, Avrupa'nın yaşadığı sorunlar var. Bir de Türkiye şimdi Rusya'ya mı yakın duracak, yoksa Avrupa'ya mı yakın duracak, NATO'ya mı yakın duracak, Amerika'ya mı yakın duracak, böyle bir problem var. Doğalgaz önümüzdeki en büyük kriz gibi görünüyor şu anda. Avrupa için daha da büyük kriz. Türkiye'nin arasını Rusya ile iyi tutması gerekiyor, bu doğalgaz krizinden az etkilensin, enerji krizinden az etkilensin diye. Çünkü mesela şimdi Almanya'da, tamam Almanya Rus doğalgazını alamıyor ama gidiyor başka ülkelerden temin ediyor, mesela Norveç'ten falan alıyor. Ama çok daha maliyetli bir şekilde alıyor. Bunun içerisinden Almanya bu sene çıkar mı? Ya çıkar, bence bu sene çıkar. Evet, bütün tedbirleri de alır ki alıyorlar. Karşılığında ödüyorlar. Anladığım kadarıyla Almanya'da yaşayanlara maliyeti biraz yüksek olacak bu doğalgazın. Böyle bir sorun yaşanacak burada. Ama mali anlamda çıkar gibi görünüyor, ama sonrası ne olur onu bilmiyoruz tabii. Sosyal konut projesinde arsa sayısı 1 milyona çıkarılacakmış. Yani buradan arsa almayı düşünenler varsa diye söylüyorum. 5 milyonun üzerinde toplam başvuru vardı sosyal konut projesinde. Burada konut yapılacak arsa sayısı 1 milyona çıkarılmış ki şunu da söyleyelim. 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir temel atma töreni gerçekleşecek. İlk 5000 konut için böyle bir tören gerçekleşecek. Arsa sayısı da daha önce 250 bindi, 1 milyona çıkarılmış. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Sayıştay'dan gelen birçok rapor var. Bilmiyorum bunları takip edebiliyor musunuz? Biz de ara ara paylaşıyoruz sizlerle. Ama yani Sayıştay'ın bu raporları sonucunda ne oluyor diye soran dinleyicilerimiz var. Vallahi ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ya biz biliyoruz, siz duyuyorsunuz, kendi kendimize vah vah tüh tüh diyoruz, bak gördün mü yine ortaya neler döküldü diyoruz, sonrasında bir şey olmuyor yani, o kadar. Biz kendi kendimize konuşmaya devam ediyoruz ama yani birçok ihalede kanunlara aykırı yöntemlerle ihalelerin sonuçlandığı ortaya çıkıyor. Yapılan denetimlerde, ihale hazırlık çalışmalarında gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle İhale süreçlerinde gecikmelerin yaşanması, ihalelerin iptal edilmesi veya işte belirlenen yeterli kriterini karşılamayan yüklenicilerin seçilmesi gibi birçok sorun var. Bunlar tespit ediliyor Sayıştay tarafından. Kamu ihale mevzuatındaki sınırlamaların ötesinde isteklilerin ihalelere katılımını sınırlayacak şekilde bilgi ve belge istendiği, teknik şartnamelerde belirli marka ve modellere işaret edildiği vurgulanıyor. Hep konuştuğumuz şeyler var ya, bu teknik şartnameler. İşte öyle bir şartname hazırlayayım ki sadece benim firmam girebilsin. Yani sana göre bir şartname, ona göre bir şartname. Ki yani bu çeşitli ihale oyunları ve kamu kurumlarında yaşanan hatalı uygulamalar Sayıştay'ın raporunda detaylı bir şekilde var. Ha ne oluyor? Yani ihaleler seçilerek dağıtılmış falan da sonuç olarak ne oluyor? Bir şey değişiyor mu? Onu demeye çalışıyorum. Siz de soruyorsunuz, Sayıştay raporları nereye varacak? Ne oluyor? Her sene açıklanıyor. Ha Allah'tan Sayıştay gibi bir kurum var da bunlar da açıklanıyor bu arada. Ya yani hayret ediyor insan bir yandan, değil mi? Böyle bir kurum, böyle raporlar, denetimler, objektif değerlendirmeler, kimi rahatsız edeceğine bakmadan açıklanan sonuçlar. Sevgili dinleyiciler, meteoroloji diyor ki hava durumuna ilişkin artık mevsim normallerine döneceğiz. Yani mevsim normallerinin biraz üzerinde devam ediyor ya, seyrediyor ya hava sıcaklıkları. Şimdi artık o mevsim normallerine dönülecek diyor. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları düşecek. Normal civarına, yer yer mevsim normallerinin biraz da altına inecek diyor. Mesela bugün itibariyle İstanbul'a baktığımızda 23 dereceyi görüyoruz ama yarın 19 derece mesela. Çarşamba yağışlı 20 derece ki geceleri 14-16 derece seviyesinde ilerliyor. Bir hafta boyunca da en azından İstanbul'u böyle görüyoruz. En fazla yarından itibaren göreceği en yüksek derece hafta içi 20, hafta sonu 21 derece görülüyor. Tabii biz İstanbul'dan bahsediyoruz ama dediğim gibi yani ülkenin tamamında hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yavaş yavaş biz de programın sonuna geliyoruz. Bu arada hatırlatalım, bugün Spor Toto Süper Lig'de bir karşılaşma var. Fatih Karagümrük'le İstanbul Spor'un maçı oynanacak. Bunu hatırlatalım. Bir de voleybolla ilgili hatırlatmamızı bir kez daha yapalım. Amirli Kadın voleybol takımımız son 16 turunda Almanya ile karşılaşacak. Bu karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak. Biraz sonra Güzel Şeyler programı başlayacak. Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu %186 olarak açıkladı enflasyonu. Yıllık enflasyonu, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 12 aylık enflasyonu bu şekilde açıkladı. Acaba bu %186'lık oran TÜİK verisinde ne olacak? Onu da pek güzel bir başlık olmasa da Güzel Şeyler programına Bedia'ya bırakıyoruz. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dilerim. Şimdilik hoşça kalın.